Gönül Sohbetleri.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik Masa'da Burak Hararoğlu. Sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, her hafta olduğu gibi Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'den de birlikteyiz. Değerli hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ediyorum.
Evet, bugün hediyeleşmeyi konuşacağız evet. Değerli hocam. Hediyeleşmek nedir öncelikle evet. Ve neden
hediyeleşiriz? Doğru. Şimdi hediyeleşmek aslında hayatımızın başlangıcı bir hediyeyle başlar. Yani Cenab-ı Hak bizi dünyaya adeta ruhlar aleminden bir hediye, bir atiye olarak gönderir. Kendi gelişimiz hediyedir. Çünkü biz dünyaya gelişimizi bir kazanç zemininde kesbetmiş değiliz. Bir emek karşılığı olarak almış değiliz. Rabbül Alemin bizi sayısız nimetlerle donattığı dünya, sayısız güzelliklerle bezendiği bir bedenle beraber dünyada var eder. Dünya hayatına öyle başlarız. Mesela işin başlangıcında vardır bu hediye. Ama ne var ki tabii hayatta hem hediye yaşayanlar açısından önemli arz eder, hem de hayattan ayrılanlar açısından önem arz eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda çevresindeki insanlara hep bir şeyler verme, onları bir şeylerle memnun etme ve bu yolla kalpte var olması muhtemel kini, öfkeyi, nefreti yok edip onun yerine sevgiyi koyma aracı olarak hediyeyi değerlendirdiğini görürüz. Aslında inancımızda baktığımızda işte cömertlik dediğiniz şeyin, diğergamlık dediğiniz duygunun, İhsar dediğiniz iş ve işlemin hep dönüp dolaşıp geldiği yerin bir hediye zeminindeki faaliyetler olduğunu görürüz. Mesela cömertlik dediğiniz şey, bir ihtiyaç sahibi görmelisiniz ki bu ihtiyaç sahibi alanında sizden başkasına yönelmiş bir ikram, bir ihsan olarak karşınıza çıkar. Diğergamlık dediğiniz şey herhangi bir ortamda din kardeşinizi, arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu, kendinizi tercih şeklinde ortaya koyar. İsar dediğiniz şey, dinde İsar diye bir kavram vardır. Siz kendiniz bile muhtaç iken sizin muhtaç olduğunuz şeyi başkasına verebilmeyi ifade eder. Bunların aslında her birisi bir verme işlemidir. İşte bu işlemlerin yukarıda saydığımız gerekçelere dayanmaksızın bir başkasına bir şeyler verebilmenin adına biz hediye diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret edip Medine'de Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde bir müddetliğine 6 ay kadar hani Mescid-i Nebi ve Hane-i Saadetleri dediğimiz o tek odalık Hücre-i Saadet inşa edilinceye kadar öncelikle Ebu Eyyub el-Ensari'nin evindeyken ashab Hazreti Peygamber'i hiçbir zaman hediyesiz bırakmamışlar. Yani her birisi evinden çıkıp Hazreti Peygamber'e bir halatı sormak, ondan bir şeyler öğrenmek amacıyla onun kapısını çaldıklarında mutlaka yanlarında ufak da olsa bir şeyleri getirmişler, ikram ve ihsan etmişler. Zeyd bin Sabit bunu anlatırken o dönem Medine'nin daha çocuk olan sahabilerinden birisidir, 10 yaşındadır. Hazreti Peygamber'in bu misafiretinde kendisine ilk hediyeyi Peygamber'e kendisinin getirdiğini ve Hazreti Peygamber'in küçük, büyük, önemli, önemsiz getirilen hiçbir şeyi geri çevirmediğine vurgu yapar. Zaten hediyede mantık budur. Mesela bir din kardeşine sizden yönelebilecek karşılıksız bir atiyeyi ifade eder. Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca bunu çok öncelediğini, bu konuda her kademedeki insandan kendisine gelen hediyeyi asla geri çevirmediğini ve bu hediyenin aslında biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bir takım beşeri münasebetlerden ve problemlerden kaynaklanan muhtemel kinleri, öfkeleri, nefretleri yok edip yerine kalbe sevgiyi ve merhameti yerleştirmenin bir aracı olduğunu hadis-i şeriflerinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biliyoruz. Mesela bir hadis-i şeriflerinde şöyle bir tespit yapar Peygamberimiz. Musaffa edin ki içinizdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevmiş olursunuz ve düşmanlığınız gitsin der. Yani hediyeyi hem sevginin aracı hem de düşmanlığı yok eden bir vasıta, bir yol olarak önerir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu noktadan baktığımızda hediyeleşmek aslında yukarıda saydığımız diğer gamlık araçlarının tamamını bünyesinde barındıran bir ilişki, bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bağlamda davet edene icabet edin, hediyeyi de kabul edin der. Mesela Hazreti Ayşe validemize bir gün bir hanımefendi, aslında kendisi muhtaç, kendisi ihtiyaç sahibi bir hanımefendi bir hediye getirir. Hazreti Ayşe validemiz onun kendisinin muhtaç olduğunu da bildiği için kabul etmez. Bu hediyeyi sen kullan anlamında geri çevirir. Şimdi geri çevrilmiş bu hediye ile beraber hanımefendi tam evden çıkarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşır. Der ki ne yapıyorsun, nereden gidiyorsun? İşte Ayşe'yi ziyaret ettim, ona hediye getirmiştim, kabul etmedi der. Bu peygamberimiz hakikaten incitmiştir. Çünkü peygamberimiz bu tür konularda mümkün mertebe yukarıda ifade ettiğimiz gibi ufak, büyük, önemli, önemsiz diyeceğimiz her türlü hediyeye kapıyı açmıştır. Ve bu konuda da arkadaşlarını teşvik etmektedir. Fakat hanesinde de böyle bir olayla karşılaşır. İçeri girdiğinde eşine sorar. Yani gelen hediyeyi niçin kabul etmediği yönünde. O da kendisi muhtaç. Yani kendisi kullansın, benim buna ihtiyacım yok der. Orada çok güzel bir noktaya temas eder peygamberimiz. Şöyle buyurur. Keşke hediyeyi kabul etseydin de ona onun hediyesinden daha iyi bir şeyi de sen ona hediye etseydin. Yani burası önemli. Yani madem ki bu hediye bunun ihtiyacı üzerinden okunup onun daha fazla ihtiyacı var, ben almamalıyım diye düşündük. Öyle yapmak yerine o hediyeyi alsaydın, sen evde bu hediyeden daha değerlisini kendisine vererek gönderseydin. Yani karşılıklı bir hediyeleşme zeminini hem dikkat çeker hem de hiçbir kalbin bu yolla bile olsa incinmemesine, kırılmamasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam salık vermez, razı olmaz.
Peki hocam, burada hemen sormak isterim. Hediye ile rüşvet arasında nasıl bir fark var? Şimdi hani gelen şeyleri kabul etmek gerekiyor ama.
Aslında burada peygamberimizin döneminde buna dönük örnekler bulmamız da mümkün. Mesela sahabelerden birisinin İbn-i Lütbiye diye bir sahabe. Efendimiz bunu zekat memuru olarak tayin eder. Hani bugün şöyle düşünelim, falan kurumlarda, falan yerlerde çalışan kişileriz, falan ünvanlarda. Bunu bu zemin üzerinden okuyarak şu örneği değerlendirelim. İbn-i Lütfiye'yi zekat memuru olarak görevlendirir, uzak bir bölgeye zekat toplamak üzere gider. Zekatları toplarken tabii bir taraftan Hazreti Peygamber'in görevlendirdiği önemli bir şahsiyet gözlüğünden bakarak oradaki insanlar ona bir taraftan zekatlarını verirler, bir taraftan da İbn-i Lütfiye'ye hediye verirler bu toplama süreci içerisinde. Döner gelir, tabii ilk bu tür memurlar bulundukları yerlerde işlemlerini bitirip gelince Mescid-i Nebi'ye gelip önce Hazreti Peygamber'e rapor verirler, evlerine bile uğramadan önce. Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkmıştır. Topladığı zekatları bir bir kalem kalem Hazreti Peygamber'e takdim eder. Şuradan aldığım zekat şudur, şuradan aldığım zekat şudur. Bir ayrı bir tabii de deveyle yapılmıştır ki bu faaliyet. Ayrı bir deve de yükler vardır. Şunlar nedir denince Hazreti Peygamber'e bu da bana hediye edilenlerdir der. Hazreti Peygamber orada şöyle bir tespit yapar. Annenin babanın evinde otursaydın da bu hediyeler sana gelecek miydi?
Yani görevi dolayısıyla.
Sen bu hediyeleri, bu atiyeleri ne yaptın? Bu görev dolayısıyla elde etmiş oldun. O halde bunlar senin hakkın değildir tespitini yapar ve kınar, azarlar sahabeyi. Yani bu bana verilmiştir, bu benimdir noktasındaki o bakışını Hazreti Peygamber'e eleştirir ve doğru bulmaz. Şimdi burada karşımıza şu çıkıyor. İslam'daki hediyenin rüşvete evrilme durumu olabilir. Ama Hazreti Peygamber bunu şiddetle kapatır. Bunu nereyle irtibatlandırır? Bize bir hediye, dışarıdan gelen bir hediye, işgal ettiğimiz görev ve o görevle ilgili diğer insanların bir vesile bize ihtiyaç hissedip, bizden bir iş gördürme ihtimali olup, bir şeyi düzeltme, bir şeyi bozma, bir şeyi yaptırma, bir şeyi yaptırmama ki içini çok farklı doldurabiliriz. Bir beklenti zemini üzerinden görev sebebiyle gelmiş bir hediye ise Hazreti Peygamber bunu rüşvetin basamaklarından bir basamak, bir kapı olarak tanımlıyor. Yani onu rüşvet penceresinden okuyor. Çok ilginç bir noktadır bu. Mesela Hazreti Peygamber'in bu konudaki uyarılarına aklının bir köşesinde tutan Hazreti Ömer bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir hediye gönderiyor Hazreti Ömer'e. O hediyeyi Hazreti Ömer geri çeviriyor. Peygamberimiz şaşırıyor yani. Hazreti Ömer gibi hani dini çok iyi anlamış, çok iyi okumuş. Hazreti Peygamber'e her an şeksiz şüphesiz destek olan, önde gelen bir sahabe Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'e sorar hediyeyi niçin geri çevirdiğini. Hazreti Ömer şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, siz bize başkasından bir şeyi almamayı, bir şeyi istememeyi siz öğretmiştiniz der. Yani kişinin kendi ayağında durmasın. Orada Hazreti Peygamber önemli bir ölçüye dikkat çeker. Buyurur ki benim yaptığım uyarı dilencilik suretiyle başkasından almaktır. Dilenmektir. Yani benim hoş görmediğim nokta burasıdır. Yoksa hediyeleşmek yukarıda da işaret ettiğimiz üzere insanın kalbindeki kini, nefreti söker. Onun yerine sevgiyi, merhameti koyar noktasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tespit yapar. O yüzden bugünün dünyasında hani bir elbette bir makama ilk hayırlı olsun için giderken bir takım hediyeler götürürüz, götürmeliyiz. Bunlar hediye sınırlar içerisinde tolere edilebilecek şeylerdir. Ama bir yere gittiniz, yanınızda bir şeyler götürdünüz, ikram ettiniz. Arkasından da söze başladınız ki bir beklenti zemininde bir giriş yaptınız. Ben şöyle bir isteğim var, bunun karşılanmasını istiyordum. Oğlum işe girecek, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. İşte bu tür hediyeleri Hazreti Peygamber ne veren açısından ne de alan açısından doğru bulmamış. Onu rüşvete dönük bir kapı açılması, bir kapı aralanması noktasından okumuş ve doğru görmemiştir Efendimiz.
Hocam burada yine niyet önemli mi? Çünkü bazen geleceğe yatırım yapmak adına da hani o an yani, bir şey istemeseler bile.
Kesinlikle. Burada işte Hazreti Peygamber oradan zaten hediyenin azı ve çoğuna dönük kapı açmasının gerekçesi bu. Hazreti Peygamber çok değerli hediyeler de almış. Çok ilginçtir. Aldığı değerli hediyeleri kendisi kullanmamış, evet. Dağıtmış. Yani burada Hazreti Peygamber aslında şuna bize salık veriyor, yol gösteriyor, örnek oluyor. Mesela din kardeşinden sana dönük onun kalbinden, çünkü dünyadaki bizim hediyeleşmemiz dünya malı cinsinden olur. Bu dünyayla irtibatımız koptuğu andan itibaren ki hediyeleşmemize de dikkat çekiyor Peygamberimiz. Din kardeşinize hediye edecek bir şeyiniz varsa hediye edin diyor. Hediye edemiyorsanız, edecek bir şeyiniz yok ise dua ediniz diyor. Çok ilginç. Aslında duanın da hediye yollarından, yöntemlerinden birisi olduğuna dikkat çekiyor. Biz bu sebepledir ki vefat eden, aramızdan ayrılan din kardeşlerimize, büyüklerimize, dedelerimize, ebelerimize, annemize, babamıza kimse, yani bizden önce bu dünyayı terk edip ahirete göçmüş olanlara ne yapıyoruz?
Fatiha gönderiyoruz.
Fatiha gönderiyoruz, dua Kur'an ediyoruz. Önemli zaman dilimlerinde onları hatırlıyoruz. Onlar için gönderdiğimiz şeyler bizim onlara olan, nasıl ki hayattayken evine giderken bir miktar bir şey alıp onunla beraber evine gidiyordun. Bu dünyadan ayrıldıktan sonra tıpkı onun evine gidiyor gibi ne yapıyorsun? Bir Fatiha ikram etmiş oluyorsun. Bu da onun hediyesi oluyor. Bir dua ediyorsun. Ahiretteki hesabının kolay olması, Hazreti Peygamber'e komşu olması, günahlarının bağışlanması, Allah'ın razı olduğu kullardan biri olması noktasında arandan ayrılmış da olsa, aradan yıllar da geçmiş de olsa o din kardeşini hatırlayabiliyorsan, ona bir ikramda ihsanda bulunabiliyorsan sen onunla hala hediyeleşiyorsun demektir. İşte Hazreti Peygamber burada dua ederken nasıl ki dua ettiğin insandan hiçbir beklenti içine giremezsin, sırf ona iyilik için yaparsın, dünyadaki hediyeleşmeyi de tıpkı bu zeminden yapılmasını istiyor. Yani bir beklenti içine girmeden, ondan yarın da şunu elde edebilir miyim, önceden bir altyapısını yapayım, sonra bunu isteyeyim, önce onu kendime bir şey hale getireyim. Çünkü şöyle bir söz var, el insan abidül ihsan diye bir Arap deyişi var. Arapların böyle bir deyişi var. Ne demek? İnsan ihsanın kölesidir derler. Kuludur derler. Yani bir insan bir başka insana iyilik yaptıysa, ondan bir hediye, bir ikram, bir ihsan yöneldiyse, o ihsanı gördükten sonra bu ihsanı gören kişi karşıdaki insana karşı ne hale gelir? Adeta onun kölesi haline gelir derler. Bu bir içinde gerçeklik barındıran ciddi bir sözdür bu. O bakımdan biz verdiğimiz hediyeyle bir beklenti içerisine giriyor. Karşıdakini kendimize bağlayacak bir zemine doğru taşıma adına bir niyetle yapıyorsak,
hediye değil bu.
Bu artık hediye olma sınırlarının dışına doğru çıkmış. Bu rüşvet kapısına doğru, rüşvet zeminine doğru kaymış bir hediyeleşme şekline döner ki bu da dinimizin şiddetle yasakladığı. Hem alan açısından lanetlenmiş, hem veren açısından lanetlenmiş, çok tehlikeli bir verme alma işlemine doğru evrilmiş demektir. Ondan da şiddetle kaçınılmış olması gerekiyor. O bakımdan Efendimiz bu dengeyi, yani bu yardımlaşma, hediyeleşmeyle onun rüşvete dönme dengesini çok iyi muhafaza etmiş. Mesela Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sadece bunun yakın akrabalarla yürüyecek bir faaliyet olmadığını, yani tanıdığımız tanımadığımız herkesle de hediyeleşebileceğimize de Hazreti Peygamber dikkat çeker. Aslında insanların hayatlarında bu çok vardır. Biz bir yere giderken, bile tanımadığımız bir yere giderken de zaman zaman gittik orada ilk iletişimi kurduğumuzda, kendi beldemizden, kendi bölgemizden bir şey getirdik, ikram ettiğimizde insan ne yapar? O hediyeyi karşılıksız bırakmaz. En azından tebessümüyle size karşılık verir. Bırakın karşıdan bir şey ikram etmeyi. O yüzden Hazreti Peygamber Medine hayatı boyunca Badiye'de yaşayan, Badiye dediğimiz bugünün şartlarında köy diye düşünelim. Köy ortamında yaşayan Zahir isimli bir sahabe var. Zahir köyden her Medine'ye gelişinde Hazreti Peygamber'e o köy ortamında, Badiye ortamında sahip olduğu imkanlardan, işte bugün nasıl düşünelim, işte süt, ne bileyim işte yağ, peynir gibi şeyler geliyor değil mi köy ortamlarından ve temiz olduğuna inanıyoruz, saf olduğuna inanıyor ve oralardan almaya çalışıyoruz. Öyle bir ortamdan Hazreti Peygamber Zahir kendi imkanı olan şeylerden her Medine'ye gelişinde peygambere bir şeyler getirir Aleyhisselatü Vesselam'a. Bizatihi gönül rahatlığı içerisinde ikram eder. Hazreti Peygamber bu ikramı, bu hediyeyi kabul eder. Zahir geri dönerken de mutlaka Medine'deki çok daha güzel şeylerle, Medine'de olup da köyde olmayan şeylerden Hazreti Peygamber alır, doldurur, Zahir'in torbasını doldurur, gönderir. Arkasından da şöyle ifade eder arkadaşlarına. Zahir bizim köyümüz, bizim köyümüz, biz de onun şehriyiz der. Yani o şehre geldiğinde şehir imkanlarına bizimle kavuşur, biz de köy imkanlarına Zahir'le kavuşuruz. Bu bir önemli bir ölçüdür. Yani hediyeleşme aynı zamanda karşı bir hediyeye kapı açabiliyorsa amaca uygun yürüyor demektir. Ama hediye birinden geliyor. Öbür taraftaki hediye kendine ait olmayan imkanların kullandırılması şeklinde tebarüz ediyorsa, işte o zaman rüşvet, iltimas, adam kayırma gibi dinimizin hoş görmediği işler devreye giriyor. Yani bir başkasının hakkının alınıp hediye getirene ikram edilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor ki çok dikkatli olmak gerekiyor.
Bir de hocam hediyenin beğenilmemesi durumu var.
Güzel.
Günümüzde bazı işte düğünler olsun, doğum günleri olsun, belli günlerde hani hediye almak adettendir. En azından bizim toplum için. Ama bir de böyle bir durum var hocam. Beğenilmeme durumu da var.
İşte burada yukarıda aslında bir örneğe temas etmiştik. Onun farklı bir versiyonu bu. Mesela Hazreti Ayşe validemizin geri çevirmesi hediye edenin ihtiyacı zeminindendi. Sizin şu anki verdiğiniz örnek burada tamamen farklı bir noktaya evrilmiş durumda. Ya getire getire bu hediyeyi mi getirdin mantığı. Ya da ben sana düğününde şunu takmıştım, sen bana düğünümde bunu taktın.
Yani şey
ya
gibi, da sen karşılık bana gibi oluyor yine.
Gibi evet. Artık bu hediye artık bir manada parasız alışverişe dönmüş oluyor. Evet. Hediye olmaktan çıkıyor yani parasız alışveriş. Sen bana ne verdin, ben de sana onu verdim.
Yani zorunlu zemine olmamalı diye düşünüyorum ben.
Kesinlikle. Yani işte Hazreti Peygamber burada hediyenin bir hurma tanesi kadar bile olsa, bir hayvan derisi de olsa hediyenin mutlaka alınması, mümkün mertebe hediyeye karşılık verilmesini öncelemiş. Buradaki aradığı şey şu. Aslında insanlarda verme duygusunu geliştirme faaliyetidir bu. Yani verebilme. Hani dedik ya biz dünyaya gelirken hediye olarak geliriz. Yani Cenab-ı Hak bize hep vermekte, kesintisiz vermekte, halen de vermekte. Oturup Allah'ın bize verdiği nimetleri saymaya kalksak sayamayız. Bu çok açık yani en basitinden aldığımız nefesten tutun. Gördüğümüz göze, tuttuğumuz ele, tefekkür ettiğimiz duyguya, akla, idrake varıncaya kadar sayısız nimeti farkına varmadan kullanıyoruz. Şu anda her birimizin bedeninde bir fabrika çalışıyor harıl harıl. O fabrikanın çalışma sesini duyabilsek biz kendi kendimizle yaşayamayız, hayatı devam ettiremeyiz. Ama Cenab-ı Hak bizim kulağımıza öyle bir şey vermiş ki şu seviyeye kadar duyamazsın, oradan yukarısını duyarsın diyor. Oradan yukarıdan da şuraya kadar duyarsın, oradan ötesini duyamazsın diyor. Bunu bize böyle diyor, öbür hayvana farklı vermiş, o farklı duyuyor. Bizde farklı yetenekler var, öbür varlıkta farklı yetenekler var. Düşünsenize bu yeteneklerin hepsi her varlıkta olsaydı şu hayat çekilmez, içinden çıkılmaz bir işkenceye, eziyete dönüşürdü. Hani hep deriz işte ozon tabakası şu kadar milimetre daha bir delinme yaşasa dünyadaki hayat birden yok olur diyor. Bilim adamları rakam veriyorlar, oran veriyorlar. O milimetreyi tutan ölçü ne? Kim tutuyor? Kim orada dur diyor o tabakaya da bir adım daha beri gelmesini engelliyor. Ya da dünyanın dengesinde işte milimetrik hesaplar var. Şu kadar kayarsa dünya felakete uğrar. Bulunduğu yerde gezegen olarak duramaz diyor bilim adamları. O dengeyi orada tutan şey ne? Kim tutturuyor? İşte güneş kesintisiz bir enerji kaynağı olarak varlığını insanoğlu yeryüzü var olduğundan bugüne kainata gönderiyor. Yani bu enerjiyi bu kesintisiz kılan şey ne? Hangi kömür, hangi enerji kaynağı, hangi depo bunu kesintisiz hale getirdi? Bunlar üzerinde düşündüğümüzde aslında çok nimet kullanıyoruz. İşte bu nimetlerin kendi dar alanımızda, kendi sınırlarımız içerisinde bizim kesbimize dayanıp, bizim emeğimize dayanıp, bizim emek alın terimiz üzerinde olan şeylerden aslında gerçekte bizim olmayıp da üstünde alın teri harcadığımız şeylerden bir miktarını başkasına verebilme meselesi. Bunu geliştiriyor Peygamberimiz.
Ve gönülden verebilme.
Ve gönülden verebilme. Buna küçük, büyük, değerli, değersiz demeden verebilme meselesi. O yüzden Hazreti Peygamber'in o davranışı çok önemli. Hiçbir hediyeyi geri çevirmemesi, hediyenin değerlilerini de kendinin kullanmamış olması, meselenin aslında mal alma meselesi olmadığını bize gösteriyor. Yani Hazreti Peygamber şöyle yapsaydı, değersizleri tam aksine dağıtıp değerli olanları kendisi kullansaydı, meselenin iyi mallı parasızca almak meselesi olduğunu anlardık. Ama böyle değil. Hediyenin, kendine gelen hediyelerin tam değerlilerini dağıtıyor, değersizlerini kendisi kullanıyor. İlginç bir şey bu. Mesela burada şu oluyor işte o zaman, hani hadisi şerifinde de bize örnek gösterdiği, hediye bizim kalplerimizi yaklaştırma, birbirimize olan sevgiyi, muhabbeti güçlendirme, muhtemel kini, nefreti, öfkeyi de yok etmenin önemli bir aracı olduğuna bu davranışıyla Hazreti Peygamber dikkat çekiyor dolayısıyla bizden.
Hocam bir de hemen son olarak sadaka ile hediye arasında.
Sadaka ile işte biraz önce şöyle dikkat çektik. Sadakadır, cömertliktir, sair faaliyetlerdir. Sadaka içinde ibadet görevi de barındıran, aynı zamanda ihtiyaç sahibi olma ölçüsünün arandığı bir verme şekli.
Yine hediyenin
hediye kapsamında ama hediye dediğimiz şey bunların hepsini içine alıyor. Ama burada zengin, fakir, ihtiyaçlı, ihtiyaçsız, komşu, komşu olmama, tanıyor, tanıyor olmama gibi bir ölçü aranmıyor. Hediye bütün insanlara dönük verebilme meselesi. Sadaka ise o insanların içerisinde bir ibadet kastı olacak. İki, ihtiyaç sahibi olacak vereceğiniz kişi. İhtiyaç gidermeye dönük olacak. Yani da alanı biraz daha daraltılmış oluyor. Zekat bunun biraz daha ibadet şeklinin sorumluluğa yönelmiş tarzı oluyor. Cömertlik ibadet kastı bile olmadan zaten biz bütün işlerimizi Allah rızası için yaparız. Rıza-i bari temeldir. İbadet yükümlülüğü taşımadan bizden dışarıdaki insanlara normalde yardım şeklinde yönelen işlemede biz cömertlik diyoruz. Evet. Hediyede temel mantık yardım değil, kalpleri vererek kalpleri birbirine yaklaştırmaktır.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Erl Hocam. Sayın dinleyiciler, Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteydik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.